Ayrım 2.
Alıştırma 2. Kazanan kişi olmak. Amaç. Duyduğunuz kaybeden kasetleri belirlemek ve onları bir kazananın ifadelerine dönüştürmek. Ne yapılacak? Çevrenizde duyduğunuz kazanan ve kaybeden ifadelerinden bazılarını not edin. Kağıdın alt kısmındaki yere kendi kaybeden kasetinizden bazı örnekler yazın. Daha sonra bunların yerine kullanabileceğiniz kazanan kasetinizden örnekler yazın. Kazanan, kaybeden, uzak durmaya çalışacağım kaybeden kasetlerim, kullanmam gereken kazanan kasetlerim. Sorun benim sorunum. İşler yolundayken, aşık olup da her şey mükemmelken görünüyorken kazanan olmak çok kolaydır. Ya sorunlar ve güçlükler içindeyken? Böyle günlerde hükümeti, havayı, artan fiyatları ve çevremizdeki herkesi suçlamaya başlarız. O an mevcut olan her şey suçlanabilir. Bu aşamada durumu kavrayabilmeniz için aşağıdaki örnek size yardımcı olabilir. Sorun sizin sorununuzdur. Yalnızca size aittir. Farz edin ki komşunuzun köpeği ve çocukları kaç haftadır pazar öğleden sonranızın tadını kaçırıyor. Eğer kaybeden havası içindeyseniz şöyle diyebilirsiniz. Dünyada bu gerizekalı çocuklar ve köpekler olmasaydı bu kadar yorulmaz ve pazartesi sabahları işe gitmekten bu kadar usanmazdım. Öte yandan bütün çocukların, köpeklere söz yok, ortadan yok olması dünya üzerinde çok feci bir etki yaratabilir. Bu durumda sorun onların değil, sizin sorununuzdur. Tabii çözümü de size aittir. Sorun benim sorunum duygusunu huy edinmeye çalışın. Böylece bir tartışmada ya da güç bir durumla karşılaştığınızda bu duygu hemen devreye girer. Şu iki şeyi unutmayın. Kendinizden başka hiç kimseyi değiştiremezsiniz. Kızgın ya da mutsuz insanlar genellikle neye kızgın olduklarını ya da neden mutsuz olduklarını bilmezler. Eğer bu kişilerle açık açık konuşursanız bu gerilimlerinin gerçek nedenini muhtemelen bulabilirsiniz. Sorun benim sorunum. Sorun benim sorunum diyemediğinizde ve parmağınızla başka birini gösterip suçladığınızda bakın bakalım kaç parmağınız o kişiye doğru, kaç parmağınız kendinize doğru yönelmiş. Bu ilke hizmet veren herkes için çok önemlidir. Hizmet verirken göz önüne alınması gereken en önemli nokta şudur. Müşteri tüm organizasyonu ve onun bölümlerini aynı ses ve fikirde olan bir grup olarak görmelidir. Bu birlik müşterinin herhangi bir suçlaması, eleştirisi karşısında bozulmamalıdır. Organizasyon içinde bir kişiden, bir bölümden şikayetçi olan veya eleştirilerini tüm organizasyona yönelten müşterilerle başa çıkabilmek, organizasyon birliğini koruyabilmek için kendinizi bir asker gibi silahlandırmalısınız ve silahınız sorun benim sorunum anlayışı olmalıdır. İşte o zaman her müşteriyle, bütün problemlerle ve şikayetlerle uğraşacak cephane ve silaha sahip olursunuz. Unutmayın, yalnızca bir parmağınız karşınızdakini işaret ederken diğerleri sizi işaret etmektedir. Bölüm 3. Hayattaki amaçlarınızı belirlemek. 3. Hayattan ne bekliyorsunuz? Başkalarına iyi hizmet verebilmek için işinizden ve kendinizden emin olmanız çok önemlidir. Hayat sizin hayatınızdır. Ondan ne beklediğinize sadece siz karar verebilirsiniz. Yaşamdan artık başka bir şey beklemeyecek kadar halinden memnun insanlarla çok nadir karşılaşırız. Çoğumuzun hayalleri ve arzuları vardır. Amaçladıklarımız çoğunlukla maddidir. Daha büyük bir ev, daha çok para kazanabileceğimiz bir iş, deniz aşırı seyahat, daha süratli bir araba vesaire. Hayatımızdaki olumlu bir değişikliğin veya karşımıza çıkacak iyi bir fırsatın ancak ve ancak şans eseri olabileceğini düşünürüz. Bu amaçlara ulaşmak muhtemelen yaşamımızdaki bazı kalıpları kırmak ve karar vermek konusunda yoğun bir çaba gerektirir. Ama akıntıya kapılıp gitmek dalgalarla boğuşmaktan daha kolaydır. Halbuki hayatımızın maddi olmayan yönlerinde değişiklik yapmak çok daha büyük bir çaba gerektirir. Şunları düşünmekle işe başlayabilirsiniz. Neler hayatı daha anlamlı kılardı? Neler sizi daha fazla tatmin ederdi? Neler günün sonunda o gün yaptıklarınız ve elde ettiklerinizden memnun bir şekilde yatmanızı sağlardı? Bu bölümde şunları göreceğiz. Hayattaki hedeflerinizin belirlenmesi, güçlü yanlarınız nelerdir ve onları en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Size mutluluk ve tatmin hissini veren nedir? Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak alıştırmalar. Alıştırma 3. Sizi tatmin eden ve mutlu kılan şeyler nelerdir? Amaç. Size nelerin mutlu ettiğini ve bu hissi duymanıza kimin yardım ettiğini belirlemek. Ne yapılacak? Aşağıdaki tabloda gösterilen örnekleri inceleyin ve kendi düşüncelerinizle devam edin.
Mutlu anlarınız üzerinde durun.
Başarılarınızdan ötürü ne zaman kendinizi mutlu, gururlu, önemli, gevşemiş, memnun, doyuma ulaşmış hissetmiştiniz? Örnekler: İlk kez terfi olduğumda, yolda kavga eden iki genci ayırdığımda,
Şirket dergisinde bir makalem yayınlandığında.
Kiminle beraberdiniz?
Patronumla, ailemle.
Sizi özellikle mutlu eden şey neydi?
Çabalarım takdir edilmişti. Başkaları görmemezlikten gelirken ya da korkarken ben gayet sakin olarak bu kişilerle baş edebildim. Elime geçen bir fırsatı değerlendirmiştim.
Bunun daha sık olması için neler yapabilirsiniz?
Grup içindeyken insanların davranışlarını anlamaya daha fazla özen göstermek, sakin olma ve başkalarını da sakinleştirme konusunda pratik yapabilirim, daha fazla fırsat yakalama ve başkalarını da aynı şeyi yapma konusunda cesaretlendirme.
Alıştırma 4. Hayal. İdealimdeki hayat. Amaç. Hayatta gerçekten yapmak istediklerinizin neler olduğunu bulmak için beyninizin gizli saklı köşelerinde bir araştırma yapmak, idealinizdeki hayatı hayalinizde canlandırmak, ona ulaşmak için atacağınız ilk adım olacaktır. Düşüncelerinizin serbestçe boşlukta dolaşmasına zaman zaman izin vermek, kendiniz hakkında sizi şaşırtan şeyleri öğrenebilmeniz açısından iyi bir fırsattır.
Ne yapılacak?
1. Zihnen ve bedenen tam manasıyla gevşeyin. Yere sırt üstü uzanın ve rahat rahat nefes alın. Gözlerinizi kapayın. Kalın, yumuşak, beyaz bir halı üzerinde dinlendiğinizi düşleyin. Etrafınızda büyük, yumuşak, beyaz yastıklar var.
2. Hayal kurmaya başlayın. En sevdiğiniz yerde en çok olmak istediğiniz kişilerle beraber olduğunuzu düşlemeye çalışın. Mükemmel bir ruh hali içindesiniz. Bunun için bir saat kadar bir zaman ayırın, renkli bir rüyaya dalın. Onun her dakikasından zevk alın. Nasıl görünüyorsunuz? Kiminlesiniz? Ne yapıyorsunuz? Renklerin, seslerin, kokuların vesaire tüm ayrıntılarını düşleyin.
3. Hayalinizi tarif edin ya da yazın. Hayalinizi eşinizle, o an birlikte olduğunuz kişiyle ya da arkadaşınızla paylaşın. Elinizden geliyorsa onu çizin ya da boyayın. Bulunduğunuz yeri, insanları, duygularınızı, ruh halinizi ve olayların tüm ayrıntılarını renklerle daha iyi ifade edebilirsiniz.
Alıştırma 5. Keşke bendi.
Amaç. Sahip olmak istediğiniz bazı güçleri ve yetenekleri belirlemek. Onları neden istediğinizi kavramak ve nasıl elde edeceğinize karar vermek. Hedeflerinize ulaşmak için plan yapmaya başlamak. Mevcut potansiyelinizden mümkün olduğu en yüksek düzeyde yararlanmak. Bir şeyi ne kadar çok isterseniz gerçekleşme ihtimali de o kadar fazlalaşır.
Ne yapılacak?
Sütun 1. Geliştirmek istediğiniz bazı yetenek, eğilim ve güçlü yanlarınızın listesini yapın.
Sütun 2.
Nedenlerini belirtin.
Sütun 3.
Bunlara ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini yazın.
Sütun 4.
Gerekli çabayı göstermeye hazır olup olmadığınıza dürüstçe cevap verin.
Sütun 5.
Listeyi önem derecesine göre numaralandırın. Örneğin en önemli olana 1, diğerine 2 vesaire.
Birinci keşke. Örnek, gitar çalabilsem.
İkinci neden, kendi zevkim için.
Üçüncü, nasıl yapmalı? Ders almalıyım.
Dördüncü, yapacak mıyım?
Evet.
Beşinci, öncelik 1.
Bölüm 4. Beyniniz.
Beyniniz nasıl çalışır? Beyninizin sonsuz potansiyelinden en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz?
Beyniniz nasıl çalışır?
Çoğumuz kafamızın içinde neler olup bittiğine dair çok az şey biliriz. Bir bilgisayar, hatta bir kahve makinesi bile aldığımızda detaylı kullanım kılavuzunu ısrarla istediğimiz halde siz hiç beyin hakkında bir el kitabı edinmek isteyen birini duydunuz mu? Son yıllarda beynimizden azami ölçüde yararlanmamızı sağlayacak bazı yöntemler keşfedilmiş ve yazılmıştır. Beynimizin en kritik anlarda sanki birden durduğunu hissetmek bizi hayal kırıklığına uğratır ve sonuçta kolayca yoruluruz, çok yavaş okuruz, çok yeriz, başımız ağrır, mide ülserinden yakınırız, duygularımızın kontrolünü kaybederiz, tartışmaya başlarız, randevuları vesaire unuturuz, konsantre olamayız. Tüm bunlar ve daha birçok sorun beyindeki parçaların hatasından değil, beynin yanlış kullanılmasından kaynaklanır. Artık onu daha iyi kullanmayı öğrenmenin zamanı gelmedi mi?
Beynimiz nasıl çalışır? Beynimizin nasıl çalıştığını anlarsak daha iyi iletişim kurabiliriz, daha yaratıcı oluruz, fiziksel olarak daha formda olabiliriz, hafızamızı kuvvetlendirebiliriz, yorgunluk ve stresten kaçınabiliriz, daha iyi kararlar verebiliriz, olaylara hakim oluruz, daha rahat olabiliriz, irademizi kuvvetlendirebilir, kendimizi bir disiplin içine sokabiliriz, daha hızlı öğrenebiliriz, hedeflere varabiliriz, sorunları daha çabuk çözebiliriz, hayattan zevk alabiliriz.
Sizlere beynin fonksiyonuyla ilgili yeni ve önemli bazı kavramların kısa bir taslağını vereceğiz. Ama yine de tavsiye edilen kitaplar listesine bakmanızı ve konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmanızı öneririz. Kendini tanı. Kalıcı videotayp. Bir ses ya da kokunun çağrışımlara yol açtığını hepiniz bilirsiniz. Örneğin yarışa hazırlanan yarış arabalarının motor sesi, kömür ızgaradan gelen duman kokusu, çadırın üstüne yağan yağmur, geceleyin havadaki hanım eli kokusu. Bir ses duyduğunuzda ya da bir koku aldığınızda uzun süre önce yaşadığınız bir olayı hatırlamaya başlarsınız. Tıpkı önce kaydedip sonra kaydedilenleri aynen gösteren bir videotape gibi beyninizde de aynı işlem başlar. V. Penfield, epileptiklerle yaptığı bir araştırmada beyinleri bir elektrotla uyarıldığında insanların daha önce başlarından geçmiş bazı olayları tekrar tekrar hatırlayabildiklerini kanıtlamıştır. Bu buluşu takip eden çok sayıda araştırmanın sonucunda görülmüştür ki, beyni hem kaydeden hem de kaydedilenleri gösteren iki ayrı fonksiyona sahip bir videotape olarak düşünmek uygun bir benzetmedir. Hayatımız boyunca başımızdan geçenlerin beyinlerimize kaydolduğuna ve doğru uyarılarla karşılaşıldığında hatırlanıldığına inanılıyor. Bu uyarıların her zaman iyi şeyler olması gerekmez. Radyoda romantik bir İtalyan şarkısı duyulduğunda güneşli bir tatil günü denizi ve kumu hatırlamak çok güzeldir. Ama çevre yolunda hızla giderken biri sizi tehlikeli bir biçimde sağlayıp aniden karşınıza çıksa, öfke ve kızgınlık içinde daha önceki benzer bir olayı hatırlarsınız. Eğer bir insan durumdan duruma farklı şekillerde davranıyorsa, aynı durumla ilgili farklı tecrübelerin söz konusu olduğunu ve teybin şartlara göre en uygun kaseti seçtiğini varsayabiliriz. Freud'un teorisine göre her insan birkaç farklı benlikten oluşmaktadır. Bu benliklerin her birini farklı bir kaset olarak düşünebiliriz. Örneğin bilindiği gibi iletişim analizi teorisinde her kişi üç kasetin birleşimi olarak düşünülür. 1. Anne baba kaseti. Yardım, nasihat ve ön yargılar içerir. 2. Yetişkin kaseti. Gerçekleri ve sağduyuyu içerir. 3. Çocuk kaseti. Duyguları içerir, güzel ve anlamsız olanları. Her insanda bu benliklerin üçü de bulunur. Bunların hepsi eşit düzeyde iyidir, güçlü ve zayıf yanları vardır. Bununla beraber bu benlikler eşit ölçüde gelişmiş olmayıp aralarındaki denge bireyin kişiliğini belirler. Bu konu 9. bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Sol beyin ve sağ beyin. Zeka ve yaratıcılık kavramları uzun zamandan beri tartışılmaktadır. Zekanın doğuştan kişilerde belli ölçülerde bulunduğu düşünülmüştür. Zeka testlerle ölçülebildiği halde biz yine de yeteri kadar zekaya sahip olup olmadığımızı düşünür dururuz. Eğer şanslıysak dahi oluruz, şanssızsak vah halimize. Oysa yaratıcılık daha farklıdır. Bazıları doğuştan yaratıcı olsalar bile, diğerlerinde de yaratıcılığın çeşitli teknikler ve uyarıcı bir çevreyle artırılabileceği düşünülmüştür. 1960'lı ve 1970'li yıllarda bilim adamları bu eski teorileri bir yana bırakıp bazı yeni fikirler geliştirmişlerdir. Araştırmalar bir yandan beynin ne kadar karmaşık olduğunu ve onun hakkında ne kadar az şey bildiğimizi gösterirken bir yandan da beynimizin performansını önemli ölçüde artırmamızın mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün beynin farklı fonksiyonlara sahip sağ ve sol yarı küre olarak adlandırılan iki kısımdan oluştuğunu kabul ediyoruz. Biraz daha fazlasını düşünecek olursak sol beyin fonksiyonlarının zeka ile sağ beyin fonksiyonlarının ise yaratıcılık ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Mantık, değerlendirme, eleştirme, analiz etme, ayrıntılı düşünme sol yarı kürenin işidir. Sağ yarı küre ise sezgi, yaratma, üç boyutlu görüntü ve kavramlarla ilgilenir. Beyindeki iki yarı kürenin bazı özellikleri. Sol yarı küre. Vücudun sağ tarafına kumanda eder. Bilgileri tek tek işleme koyar. Mantıksal bir sırada çalışır. Konuşma hızını, grameri, kelime dizimini tayin eder. Matematiksel bilgileri kontrol eder. Analiz eder, değerlendirir, eleştirir. Kelime ve rakamların bellek merkezidir, sağduyudur. Dil bilimciler, analitikçiler ve matematikçiler için beynin en önemli kısmıdır. Sağ yarı küre. Vücudun sol tarafına kumanda eder. Resimlerle düşünür, göz önünde canlandırır. Ayrıntılarla değil, bütünle ilgilenir. Beden dilini, hareketleri, bedensel faaliyetleri idare eder. Spor, dans vesaire. Çizim ve resim yapma yeteneğidir. Ön sezi, yaratıcılık ve duyguların merkezidir. Daha önce tanıdığımız insanları ve başımızdan geçen olayları hatırlamamızı sağlayan bir bellektir. Ressamlar, modacılar, artistler, satış memurları vesaire için beynin en önemli kısmıdır. Sol ve sağ beyin. Bu listede de açıkça görülüyor ki bazı faaliyetler için beynin en çok sol yanına, bazıları için de en çok sağ yanına ihtiyaç vardır. Öyle faaliyetler vardır ki bu iki yarı küre birlikte kullanılır ve peş peşe çalışır. O an hangisinin çalıştığını söylemek imkansızdır. Brainstorming olarak bilinen teknik ile bir sonuç üretmek için iki taraf birden kullanılır. Mümkün olduğu kadar çok sayıdaki fikri bir araya toplamak için önce sağ beyin kullanılır, daha sonra bu fikirleri değerlendirmek için sol beyin devreye girer. Bir sonuç ortaya çıkarmak için iki yarı kürenin beraber çalıştığı zamanlar beyin tam kapasitede çalışıyor demektir. Genellikle insanlarda bu yarı kürelerden biri daha baskındır. İdeal olan ikisi arasındaki dengeyi sağlamaktır. Albert Einstein'da bu denge sağlanmıştı. Güneşli bir günde sırt üstü çimenlere uzanıp izafiyet teorisini hayal etmiş ve bir ışık demetinin üstünde uzaya doğru yol alsa ne olurdu diye düşünmüş, sadece 10 yıl sonra da bu hayalini gerçekleştiren bir formülü bulmuştur. Leonardo da Vinci de beyninde mükemmel bir denge sağlayabilmiş kişilerden biriydi. Keşfettiklerini mekanik olarak formüle edebildiği gibi yeni aletler bulma ve gördüklerini şematize edebilme yeteneğine de sahipti. Beynin iki yanını birden geliştirmek mümkündür. Çoğumuz sağ beynin gelişim üzerinde durmayız. Okul sıralarında sanat ve müzik derslerini vakit kaybı olarak görürüz. Ne yazık ki hayatımız boyunca sağ beynimizi kullanmanın önemini pek fark etmeyiz. Bugün bile okullarda hala yalnızca okuma, yazma, matematik, mantıksal uygulama gibi alanlarda başarı gösteren öğrencileri ödüllendirme ve destekleme eğilimi vardır. Ancak beynin iki yarısını da kullanmadıkça potansiyelimizi boşa harcıyoruz demektir. Bir durumda iletişimi geliştirmenin en iyi yolu elemanları, beyinlerinin her iki yarısını da kullanmaları için desteklemektir. Sağ ve sol beyni bir arada kullanmak size şu alanlarda yardımcı olacaktır. Daha yaratıcı olmak, sorunları daha hızlı çözmek, daha hızlı öğrenmek, hafızayı geliştirmek, beden dilini daha iyi anlamak, iletişim yeteneğinizi artırmak. Beynin sonsuz kapasitesi.
Beyin kapasitesi.
Beynin kapasitesinin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bilim adamları bazı karşılaştırmalar yapmışlardır. Buna göre beynin kapasitesi evrendeki atom sayısından daha fazladır. Beynin kapasitesine ulaşmak için bir daktiloda bir rakamından sonra tam 9,5 milyon kilometre boyunca sıfır yazmak gerekirdi. Beyinle aynı kapasiteye sahip bir bilgisayar üretilmiş olsaydı gezegenimizin büyüklüğünde olurdu.
Beyindeki bu kapasitenin çok az bir kısmı kullanılır. Ama sürekli olarak bu kapasiteden daha fazla yararlanmamızı sağlayacak ilginç ve yeni teknikler ortaya çıkmaktadır.
Örneğin zihin gücü, biyodönüt ve idrak gibi. Bu tekniklerin amacı beynin bilinç altında sakladıklarını bilinçli alana çıkarmaktır. Sanki içimizde kendi kontrolümüz dışında olup sağlığımızı, mutluluğumuzu ve performansımızı etkileyen bir takım şeyler vardır. Mesela migren, astım, mide ülseri gibi psikosomatik hastalıkları, alkol ve sigara bağımlılığını düşünün. Ya da küçük çocuklu annelerle kendi işinin sahibi olan kişilerin başkalarına kıyasla daha az hasta olduklarını düşünün.
Araştırmacılar bilinçaltımızın kölesi olmak yerine onun efendisi olabilmemiz için beyindeki bu işlemleri daha fazla kontrol etmemize yardım etmeye çalışmaktadır. Daha sağlıklı olabilirsiniz. Sigarayı bırakabilir, kilo verebilir, baş ağrılarından kurtulabilir, ruhsal ve bedensel performansınızı geliştirebilirsiniz. Bunların hepsi gerçekleştirilebilir, alışkanlıklar değiştirilebilir. Burada sorun şudur. Uzun vadeli bir hedef olan kilo vermenin zevkini göremeyebiliriz. Çünkü bu uzun vadeli hedef, çay içmek veya kek yemek gibi kısa vadeli bir zevk tarafından engellenir. Ya da 2 kilometrelik bir koşu veya gün boyunca sigara içmemenin sonunda duyulan kısa süreli zorlanmalar bunları uzun vadeli hedefler haline getirmemizi engeller. Uzun vadeli hedeflere ulaşma yöntemi aslında çok basit olduğu halde onlarla uğraşmak için kendinizi disipline sokmanız zor olabilir. Beyin gücü size bu konuda yardımcı olacak bir yoldur. Beyin gücü. Eğer gerçekten isterseniz hemen hemen her şeyi kontrol ve idare edebilmek için beyninizi programlayabilirsiniz. Beyin gücü bir çeşit kendi kendini idare etme tekniğidir ve uygulama yöntemi çok basittir. Tüm yapacağınız muhteşem bir sinema perdesinde bir film yıldızı olmaktır.
Örneğin biraz kilo vermek istediğinizi düşünün. Sessiz, sakin ve huzurlu olmak için bazı gevşeme alıştırmaları yapın. Şimdi yeni ve incelmiş halinizi gözünüzün önüne getirin. Kilo verince hayatınızın nasıl olacağını en ince ayrıntısına kadar düşünün. Başkalarının bunu nasıl karşılayacağını, hayatınızın ne kadar farklı olacağını görmeye çalışın. Mümkün olduğunca net ve renkli biçimde ulaşacağınız durumu baştan sona kafanızda canlandırın. Daha sonra düzenli olarak bu filmi kullanın. Rejimi bozmaya yeltendiğinizde bilinçaltınızdaki film oynamaya başlasın. Hedeflerinize ulaşıncaya kadar günde 2 ya da 3 kere gevşemiş bir durumda kendi kendinize bu filmi oynatın. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, çok kilolu olsaydınız nasıl görüneceğinizle ilgili İnce Halim 2 adlı başka bir film ya da kendinizi çok özel heyecan verici bir ortamda hayal ettiğiniz İnce Halim 3 adlı bir film daha yapabilirsiniz. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz her şeyi ve her durumu olmasını hayal ettiğiniz şekilde gözünüzde canlandırabilir ve gerektiğinde bu filmi oynatabilirsiniz. Aslında kendi kendinize sadece kelimelerle değil, resimler aracılığıyla da iletişim kurabilir, bilinçaltınıza ve beyninizin sağ yanına daha fazla yönelebilirsiniz. Bir süre sonra gevşemenin ve hayal etmenin giderek kolaylaştığını göreceksiniz. Gözünde canlandırmak bazıları için zor, bazıları için daha kolaydır ama ısrarla denemeye değer. Çünkü hiç şüphe yok ki en iyi işleyen teknik budur. Beyin gücünün kullanım alanlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Stresi önlemek, kendiniz için bir gevşeme filmi yaratın. Fiziksel değişiklikler yapmak, kilo vermek, forma girmek. Daha iyi bir hayat düşlemek, iş, ev, spor ve arkadaşlarınız. Kendinizi daha iyi tanımak, bilinçaltınızda saklı geliştirebileceğiniz filmler olabilir. Beyin gücüyle bazı şeyleri değiştirmeye ya da yeni bir hedefe ulaşmaya karar verirseniz, gevşeyin ve günde 2-3 defa bir süre için bunu hayal edin. Bir mucize veya sihirli bir değnek beklemeyin. Kendinize zaman ve şans tanıyın. Hayal etmeye devam edin. Göreceksiniz bu yöntem işe yarayacak ve davranışlarınız değişecektir. Beynin formda tutulması. Unutmayın. Sürekli ve uygun bir şekilde kullanılmak kaydıyla beynimiz yaşlandığımız oranda gelişir. Beynimiz bedenimizin diğer kısımlarından farklı değildir. Onu ne kadar çok çalıştırırsak o kadar güçlenir ve forma girer. Zihinsel jimnastik de en az fiziksel jimnastik kadar önemlidir. Bazı yaşlılar beyinlerinin yeterince çalışmadığından ya da hafızalarının zayıflığından şikayet ederler. Çünkü beyinlerine onları genç ve formda tutacak kadar iş vermezler. Yeni mücadelelere maruz kaldıkça beyniniz esnekleşir. Başkalarıyla karşılaştığınızda zihniniz ne kadar açık olursa beyniniz sadece uyanık olmakla kalmaz, ayrıca başkalarına ne kadar ilginç bir insan olduğunuzu da gösterebilirsiniz. Sonuçta bunun faydası daha gelişmiş bir iletişim ve daha iyi hizmettir. Zihin jimnastiği. Beyninizi nasıl formda tutarsınız? Daha fazla kitap okumak, bilmece çözmek, tamamen yeni bir konu öğrenmek, yeni bir hobi ile ilgilenmek, kendinize daha esnek düşünmeyi öğretmek ister misiniz? Fikirlerinizi 20. sayfadaki 5. alıştırmaya ekleyin. Bölüm 5. İlişkiler. Sizin için kimler önemli? Başkalarıyla nasıl daha iyi iletişim kurulur? Size çok yakın olan eşiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve bunun gibi insanlardan, hayatınızda yalnızca bir kere gördüğünüz müşterilere kadar evde, işte, zamanınızı ve yaşamınızı paylaştığınız insanlar hakkında düşünmek üzerinde durmaya değer bir konudur. Tüm bu insanlarla ne tür bir ilişki içinde olmak istediğinize ve onların yaşamınızda ne derece önemli olduğuna siz karar verebilirsiniz. Böylece onların her birine ne kadar vakit ayırmak istediğinizi ve gelecekteki planlarınızda nasıl yer alabileceklerini de düşünebilirsiniz. Bunları düşünürken aynı şeyi onların da düşünmesini istemek iyi bir fikir olabilir. Bugün ve gelecekle ilgili ortaya çıkabilecek bazı görüş ve fikirler sizi şaşırtacaktır. Bu tür tartışmalar sizi daha iyi ve daha net bir iletişime götürür. Sonuçta birbirinize yardım etmek ve destek olmak için daha iyi hazırlanmış olursunuz. Bu bölüm, gelecekteki hayatınızda rol almasını istediğiniz kişileri nasıl belirleyeceğinizden, onlarla nasıl daha iyi anlaşacağınızdan bahsedecektir. Size yardım etmeyi amaçlayan bazı alıştırmalarda, sizin için bir şeyler ifade eden insanları belirleme, onlarla daha iyi ilişkiler kurma, diğer insanlara destek olmayı öğrenme, başkalarının arkadaşlığından daha fazla zevk alma ve tatmin olma konularında bilgilendirileceksiniz.